Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendirenler Dilek Sipahi, Kezban Güçlü, Gülcan Bilgili, Meryem Sümre. Eserin adı Bostan Korkulu Masalı. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46.
Bostan Korkulu Masalı. Bostan Korkulu bir gün kendini çok yalnız hissetti. Kendine bir arkadaş aramaya karar verdi. Önce kargaya sordu.
Benimle arkadaşlık eder misin karga kardeş?
Karga kızarak,
benden bir darı tanesini bile esirgersin. Seninle nasıl arkadaş olabilirim?
Dedi, uçtu gitti. Korkulu boynunu büktü. Ama umudunu yitirmedi. Ayağının dibindeki tarla faresine seslendi.
Ne olur dostluğumu kabul et.
Tarla faresi,
senin dostluğun olmaz olsun. Geçen gün açlıktan ölen yavruma yiyecek götürüyordum. Sen önüme çıkınca korkudan düşürdüm,
dedi. Korkuluk buna çok üzüldü. Ama biraz ileride oynayan çocukları görünce yeniden umutlandı. Onların yanına yaklaşıp,
beni de aranıza alın, ne olur,
diye yalvardı. Çocuklar hep bir ağızdan,
bizleri korkutuyorsun. Topumuz kaçsa senden korkumuzdan gelip alamıyoruz,
dediler. Sonra koşarak uzaklaştılar. Zavallı korkuluk şaşırıp kaldı.
Hiç kimse beni sevmiyor. Herkes benden korkup kaçıyor,
diye ağlamaya başladı. Sonra,
yalnız yaşamaktansa öleyim daha iyi,
diye mırıldandı. Onun bu söylediklerini bekçi köpeği duydu. Havlayarak,
ölmek çare değil, yalnız yaşayan bir tek sen değilsin,
dedi. Sonra devam etti.
Ben de yalnızım, benden de herkes korkuyor. Havlayarak burayı kimseye yaklaştırmıyorum, çünkü görevim bu,
dedi. Bunun üzerine korkuluk ağlamayı kesti.
Doğru söylüyorsun köpek kardeş. Ben görevimi yapmasam, kuşlar, fareler, ekinleri yer bitirir. Çocuklar tarlayı ezer geçerler. Hele bostan hırsızlarına gün doğar. Sonra sahibim karısı ve 3 çocuğunu nasıl geçindirir? Emeğinin karşılığını nasıl alır?
Dedi ve o günden sonra da yalnızlıktan hiç şikayet etmedi.
Elmas ile altın. Uzun yıllar önce bir kral varmış. Bu kralın 2 güzel kızı varmış. Büyüğü çok güzelmiş. Simsiyah saçları, kırmızı yanakları, yeşil gözleri varmış. Buna rağmen prensesim diye kimseyle arkadaş olmazmış. Adı Altınmış. Küçük kızı ablasından daha güzel ve ondan daha iyi kalpliymiş. Ona da Elmas derlermiş. Elmas'ın gözleri masmavi denizi andırıyormuş. Saçları güneş gibi sapsarı ve parlakmış. Yanakları pembe ve yumuşacıkmış. Hayvanları çok sever, saraydaki hizmetçilere yardım edermiş. Altın onu durmadan eleştirir ve alay edermiş. Ama Elmas hiç sesini çıkarmazmış. Bir gün babası Hindistan'a gidecek olmuş. Altını ve Elmas'ı çağırıp onlara şöyle demiş.
Ben Hindistan'a gidiyorum. Dönüşte size ne getireyim kızlarım?
Altın şımarık şımarık,
bana bir sandık dolusu elmas mücevher al,
demiş. Elmas'a sorduğunda ise,
sağlığını babacığım.
Olmaz, bir şey iste kızım.
Ne uygun bulursan onu getir babacığım.
Olmaz, bir şey istemelisin kızım.
Öyleyse bana gümüş bir saksı al babacığım. Şimdiden teşekkür ederim.
Altın onunla alay etmiş.
Sen bir hediye istemeyecek kadar aptalsın. Saksı ne işe yarar,
demiş. Kral altının istediğini almasına rağmen elmasın istediğini bulamadığı için hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Birdenbire yanına garip bir kuş gelmiş ve ona,
üzülme, ben sana gümüş saksıyı veririm,
demiş. Kral saraya dönünce altın ona bağırmış.
Benim mücevherlerim nerede?
Elmas ise,
babacığım nasılsın, iyi misin, yolculuğun iyi mi,
demiş. Kral kızların hediyelerini vermiş. Aradan uzun zaman geçmiş. Elmas saksısında bir begonya yetiştiriyormuş. Meğer begonya sihirliymiş. Elmas bu sihri fark ettiğinde ondan kendisi gibi iyi kalpli bir delikanlının saray kapısının önüne gelmesini istemiş. Altında pencerede prensleri seyrediyormuş. Çok yakışıklı ve soylu bir gence yanına gelmesini söylemiş. Bu adam altına,
benim babam bir kraldır ve serveti de çoktur. ailecek çok zenginizdir.
Deyince Altın onunla evlenmiş. Elmas ise kedileri, köpekleri seven bir gençle evlenmiş. Genç kız fakirliğine rağmen çok mutlu. Bir süre sonra kocası yataklara düşmüş. Altından yardım istemiş ama o...
Sen bunu onunla evlenmeden önce düşünecektin. Hadi git şimdi.
Demiş. Elmas ağlaya ağlaya bir adamın yanına varmış. Adam ona çorba yapabileceği malzemeler vermiş. Elmas eve varmış ama ocağı yakamamış. Ağlarken bir yandan da
keşke kocam iyileşse
demiş. Birdenbire genç adam ayağa kalkmış. Elmas azıcık da olsa paralarının olmasını dilemiş. O sırada kocası da bir iş dilemiş. Birdenbire çok zengin olmuşlar. Elmas iyi yürekliliğinin karşılığını almış ve kocasıyla gittiği ülkede kraliçe olarak yaşamaya başlamış. Begonya tüm dileklerini kabul etmiş. Biz gelelim Altın'a. Altın kardeşinin kraliçe olduğunu duyunca küplere binmiş. Altın evrenin sahibi olmayı istemiş. Kocası da haddini aşarak Allah'ın gücünü, çocukları da meleklerin gücünü istemişler. Bu istekleri hiç bitmediği için servetleri tükenmiş, bitmiş. Çok fakir olmuşlar. Böylece kötülüklerin cezasını bulmuşlar.
Hamamcının Kızı Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir ülkede hamamcı ve karısı yaşarmış. Küçük bir de hamamları varmış. Geçimlerini bu hamamdan sağlarlarmış. Mutlu yaşantılarının tek eksiği bir bebekmiş. Hamamcı da, karısı da her gün Allah'a dua ederlermiş. Gel zaman, git zaman. Günlerden bir gün Allah dualarını kabul etmiş. Onlara nur topu gibi bir kız çocuğu vermiş. Ama bu bebeğin doğduğu gün öyle bir şey olmuş ki herkesi hayrete düşürmüş. Hamamcının karısı hamamda yalnız olduğu an bebeği dünyaya getirdi. Tam bu sırada 5 tane aksakallı dede belirmiş. Kadın korku ve şaşkınlıkla dedelere bakarken dedelerden biri elindeki bileziği bebeğin koluna takmış. Demiş ki,
bu bilezik bebeğin kolundan çıkarsa yaşamı sona erecek. Koluna bilezik takılırsa can bedene geri gelir.
Demiş. İkinci dede bebeğin saçını okşayarak,
saçını yıkadıkça su yerine altınlar dökülecek.
Üçüncü dede yanaklarına dokunup,
güldükçe yanaklarından güller düşecek.
Dördüncü dede gözlerine dokunup,
ağladıkça gözlerinden yaş yerine inciler dökülecek.
Beşinci dede ise,
yürüdükçe ayaklarının altında çimler bitecek.
Aksakallı dedeler bütün bunları söyledikten sonra gözden kaybolmuşlar. Kadın bunlara inanamamış. Korku ve şaşkınlıkla bebeği kucağında hamamın bir köşesinde otururken kocası çıka gelmiş. Hemen ayağa fırlayıp ona olanları anlatmış. Hamamcı bebeği alıp yıkamaya başlamış. Bebeğin saçından su yerine altınlar döküldüğünü görünce her ikisi de olanlara inanamamış. Altınları bir çuvala doldurarak kuyumcuya götürüp satmışlar. Geri kalanı da fakire fukaraya dağıtmışlar. Aradan yıllar geçmiş. Çok güzel bir kız olmuş. Ünü bütün ülkeye yayılmış. Genç kız bir gün camdan bakarken kapının önünden geçen bir delikanlı onu görüp beğenmiş. Hemen ailesini gönderip onu istetmeye karar vermiş. Kısa bir süre sonra da söz kesilmiş. Düğün dernek kurulmuş. Oğlan gelin almaya komşusu ile kızını göndermiş. Komşusunun kızı da oğlanı severmiş. Oğlan bunu bilmediği için gelin almaya bunları göndermiş. Komşu kadın ve kızı gelip gelini alıp yola koyulmuşlar. Kısa bir süre gittikten sonra genç kız onlara susadığını söylemiş. Kadın,
gözlerini verirsen sana su veririm
demiş. Genç kız şaşırmış. Ama çaresiz,
gözlerimi veririm
demiş. Daha sonra kadın arabayı durdurup genç kızı yolun kenarındaki kör kuyuya atmış ve oradan uzaklaşmışlar. Oğlanın yanına gelince,
gelin seni istemedi ve yolda indi
demişler. Oğlan buna kızıp komşunun kızıyla oracıkta evlenivermiş. Genç kız ise kuyunun dibinde ağlıyormuş. Ağlarken göz çukurlarından dökülen inciler kuyuyu doldurduğu için kız kuyudan çıkmış. Oradan geçen yaşlı bir adam genç kızı görmüş ve ona ne olduğunu sormuş. Genç kız başından geçenleri yaşlı adama anlatmış. Yaşlı adam olanlara çok üzülmüş. Kızı alıp evine götürmüş. Karısına her şeyi anlatmış. O günden sonra kız onlarla beraber yaşamaya başlamış. Yaşlı adam ve karısı geçim sıkıntısı çekiyorlarmış. Genç kız da buna çok üzüldüğü için adama demiş ki,
Ben gülünce yanaklarımdan güller dökülüyor. Bu güllerin güzellerini seçip satalım. Böylece geçim sıkıntısı çekmeyiz.
Adam bunu kabul etmiş. Ertesi sabah erkenden kalkıp sepetlere biriktirdikleri gülleri yerleştirip satmaya çıkmış. Gezinirken tesadüfen genç kıza kötülük yapan anne ile kızın oturduğu mahalleye gelmiş. Camdan gülleri gören kız dışarı fırlamış. Yaşlı adamı durdurup ondan gül almak istediğini söylemiş. Alacağı gülleri seçerken adama,
"Bunlar o kadar güzel ki kendiniz mi yetiştiriyorsunuz?"
demiş. Yaşlı adam bütün olanları anlatınca kız her şeyi anlamış. Hemen annesine gidip olanları anlatmış. Ana kızı bir telaş almış. Ve hemen bir çare aramaya başlamışlar. Çünkü oğlan ile kız tesadüfen karşılaşıp her şey ortaya çıkarsa onlar için hiç de iyi olmayacağını biliyorlarmış. Bir bohçacı kadın bulup yaşlı adamın evini tarif etmişler.
"Orada bir genç kız var, onun kolundaki bileziği bize getir,"
demişler. Bohçacı kadın yaşlı adamın evine gitmiş, kendini acındırmış ve gece orada kalmayı başarmış. Geceleyin herkes uyuyunca kızın kolundaki bileziği çıkarıp hemen kadına getirmiş. Ertesi sabah yaşlı adamla karısı kızı uyandırmak için yanına gitmişler. Ama kolundaki bileziği göremeyince öldüğünü anlamışlar ve çok üzülmüşler. Onu o kadar seviyorlarmış ki toprağın altına koymaya kıyamamışlar. Camdan bir tabut yaptırıp içine koymuşlar. Tabutu da dağın en yüksek yerine koymuşlar. Bu arada anne kız ise satın aldıkları gülleri bir cam vazoya ıslatmışlar. Bileziği de bu cam vazonun içine güllerle aynı yere koymuşlar. Ama ne tesadüf ki oğlan bileziği görünce tanımış ve ana kıza olup biten her şeyi anlattırmış. Daha sonra yaşlı adamın evine gitmiş. Onlara genç kızın nerede olduğunu sormuş. Onları oğlanı alıp kıza götürmüşler. Oğlan bileziği sevdiğinin koluna takıp ona yeniden cam vermiş. O günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Anne kıza gelince yaptıklarının cezasını çok kötü ödemişler. Kız ülkesinde yürüdükçe ayağının altında yemyeşil bereketli otlar büyümüş. Ülke mutlu olmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ağaçtan 3 elma düşmüş. Biri bana, ikisi size.
Keloğlan ve Çilli Tavuk Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak ülkelerden birinde bir keloğlan yaşarmış. Keloğlan kelmiş, keleşmiş ama özellikleri pek bir güzelmiş. İnsanlarla ilgilenir, arkadaşlarına iyi davranır, hayvanları sever fakat çalışmaktan pek hoşlanmazmış. Anası ona ne zaman bir iş buyursa bir bahane uydurur, anası kızınca da oraya buraya saklanır dururmuş. Günlerden bir gün evinin kapısının önünde uyuyup dururken küçük bir çocuk yanına yaklaşmış.
"Şşt, Keloğlan, Keleşoğlan, annesini izlen oğlan,"
diye bağırmış. Keloğlan hemen arkasını dönmüş, uykusuna devam etmiş ve bir rüya görmeye başlamış. Rüyasında uzun bir yolda yürüyormuş. Yürürken önce bir tavukla karşılaşıyormuş. Tavuk,
"Ah Keloğlan, bir bilsem başıma gelenleri, ne desem ne etsem bilmiyorsun olup bitenleri, önce sana anlatayım istersen,"
diyerek tilkilerin kendi kümesleri önünde nasıl gezdiklerini anlatıp durmuş. Keloğlan tam ona yardım etmek isterken uyanmış. Uyanmış bir de ne görsün? Onların evindeki Çilli Tavuk tam göbeğin üstünde oturmuyor mu? Onu kanatlarından tutmuş, hemen koşturup kümesin içine koymuş. Çilli Tavuk neye uğradığını şaşırmış. Ama Keloğlan rüyasının etkisinde olduğu için tilkinin Çilli Tavuk götüreceğini düşünüyormuş. Birkaç gün sonra aynı rüyayı gören Keloğlan, kümesteki tek tavukları olan Çilli Tavuğu alıp kendi yatağında yatırmaya başlamış. Anası bu işe pek kızmış.
"Ne işi varmış tavuğun yatakta? Adam gibi kümese koysaymış ya."
Keloğlan gözlerini ne zaman kapasa, tilkinin Çilli Tavuğu kaçırdığını görüyormuş. En sonunda bakmış ki olmayacak, tilkiyi ziyaret etmeye karar vermiş. Tilki bizim Keloğlan'ı görünce çok sevinmiş. Onu yuvasına davet etmiş. Bizimki tilkinin yuvasına girmiş, bir de ne görsün? Bütün köyün kümeslerinden çalınan tavuklar tilkinin orada değil mi? Görmüş ama görmemezlikten gelmiş. Tilki her zamanki gibi bir plan peşindeymiş. Ama Keloğlan'ın aklını ne kadar çabuk çalıştığını hesaba katmamış. Tilkinin yuvasında biraz oturan Keloğlan izin istemiş ama tilki ona hiç izin verir mi? Onun planı Keloğlan'ı da bir kafese kapatıp yemekmiş.
Keloğlan önce bir hoplamış, duvarda asılıran meşaleyi alıp kendi kel kafasına tutmuş. Buna bakan tilkinin gözleri kamaşmış. Keloğlan bu sırada oradan uzaklaşmış. Tilki onu elinden kaçırdığı için mutsuz, Keloğlan ise kahkahalar atacak kadar mutlu olarak oradan uzaklaşmış. Daha sonra köylerde tavuğu çalınan ne kadar köylü varsa onları toplayıp gelmiş. Köylüler o kadar sinirlenmişler ki bizim tilki evini, barkını bırakıp kaçmış. Bir daha da onu oralarda gören olmamış.
Keloğlan ve Padişah Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış. Diyarın birinde bir Keloğlan ve bir de bunun anası varmış. Keloğlan ve anası eski bir evde otururlarmış. Bir gün anası gelerek Keloğlan'a demiş ki,
"Al oğlum, babadan kalan altınları bozdur da bir usta getir ki şu evi başımıza yıkılmadan yeniden yaptıralım."
Keloğlan altınları almış. Yolda giderken bir topluluğun kedinin birisini dövdüklerine şahit olmuş. Hemen ortaya atılarak,
"Alın şu altını da onu dövmeyi bırakın,"
demiş. Altını vererek kediyi kurtarır. Kediyle beraber yoluna devam eder. Bir süre gittikten sonra bir de bakar ki bu sefer de yine 3-5 kişi bir köpeği sopalıyor. Yine hemen müdahale ederek,
"Durun, ne yapıyorsunuz? Alın şu altını da o hayvanı dövmeyi bırakın,"
der. Böylece köpeği de kurtarır ve yanında hem köpek hem de kedi olduğu halde yoluna devam eder. Tam şehre yaklaştığı sırada yine bir kalabalıkla karşılaşır. Bu sefer de oduncular bir meşe kesmiş ve içinden çıkan büyük yılanı öldürmeye çalışıyorlarmış. Yine Keloğlan dayanamaz ve,
"Şu bir altını alın da o yılanı serbest bırakın,"
der. Bu şekilde yılanı da kurtarır. Yılan Keloğlan'a,
"Hey Ademoğlu, ben yılanlar padişahının oğluyum. Babamla kızıştık ve buraya saklandım. Lakin yerimi buldular. Gel beraber tekrar babama gidelim,"
der. Keloğlan ve yılan birlikte padişah yılanın huzuruna çıkarlar. Şehzade yılan olanları babasına anlatınca padişah yılan buna sevinir ve Keloğlan'ı mükafatlandırmaya karar verir. Keloğlan'a seslenerek,
"Dile benden ne dilersen Ademoğlu,"
der. Bu sırada padişahın oğlu Şehzade Yılan'a Keloğlan'ın fısıldayıp dilinin altındaki mührü istemesini söyler. Keloğlan da,
"Mühürünüzü istiyorum,"
deyince padişah yılan,
"Benim en kıymetli hazinemi istiyorsun ama oğlumu kurtardığın için yine de vereceğim,"
der. Sonra da bu mühüre ne emrederse onun yerine geleceğini söyler ve mühürü Keloğlan'a verir. Keloğlan mühürü, kediyi ve köpeği alıp evine gelir. Oğlunun boş geldiğini gören anası Keloğlan'ı epeyce azarlar. Ertesi gün Keloğlan anasına,
"Ana, bana git padişahın kızını iste,"
der. Anası,
"Olmaz oğlum, koskoca padişah kızını sana verir mi hiç?"
dediyse de Keloğlan ısrarı üzerine çaresiz gider. Padişah'tan küçük kızını Keloğlan'a ister. Padişah da,
"Benim sarayımın karşısına aynı güzellikte bir saray yaptırırsanız kızımı veririm,"
der. Anası gelip olanları Keloğlan'a anlatır. Keloğlan gülerek,
"Ne üzülüyorsun ana, 5 dakikalık iş,"
der. Hemen mühürden bir saray yapmasını ister ve kocaman bir saray ortaya çıkar. Ertesi sabah padişah uyandığında sarayı görünce şaşırır ve çaresiz olarak kızını Keloğlan'a verir. Keloğlan yeni sarayında mühürü en güzel köşeye koyar. Bir gün Keloğlan evde yokken bu mührün varlığından haberdar olan birisi boncukçu kılığında gelir ve Keloğlan'ın karısına inci boncuk satmak ister. Hiç parası olmadığını söyleyen geline, "Evde bulunan ne varsa getir, alırım," deyince gelin de gider mühürü getirir ve satıcıya verir. Uyanık adam mühürü aldığı gibi gölün karşı tarafına geçer ve Keloğlan'ın sarayı olduğu yerde yığılı kalır. Padişah da kızını Keloğlan'dan alır. Akşam kedi ve köpekle eve gelen Keloğlan olanları duyduğunda üzüntüden renkten renge girer. Bu sırada kedi ortaya atılarak,
"Mühürü ben bulurum ama gölü geçemem,"
der. Köpek de,
"Ben gölü yüzerek geçebilirim. Sen de sırtıma oturursun, sen de geçmiş olursun,"
der. Kedi köpeğin sırtına biner ve karşıya geçerler. Adamın evinin önüne varınca köpek kapıda beklemiş, kedi bir fare yakalayıp kuyruğunda acı biber sürmüş. Daha sonra içeri girmiş ve mühürü çalan adam uyurken farenin kuyruğunu adamın burnuna sokmuş. Böylece adam hapşurmuş ve dilinin altındaki mühür dışarı fırlamış. Kedi hemen mühürü kapmış ve köpeğe binmiş. Tam gölün ortasına geldiklerinde kedi mühürü ağzından düşürür ve onu bir balık yutar. Bu sefer de iş köpeğe düşer. Keloğlan ve köpek balık pazarına gitmişler. Köpek tek tek balıkları koklayarak mühürün hangi balığın karnında olduğunu Keloğlan'a göstermiş. Keloğlan da hemen o balığı satın almış ve beraber eve gelmişler. Keloğlan tekrar sarayına ve karısına kavuşmuş ve yeniden 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmiş. Kedi, köpek, Keloğlan, karısı ve anası hep beraber mutluluk içinde yaşamışlar.
Keloğlan ve sihirli tas masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğlunu
"Keloğlum, keleş oğlum"
diye severmiş. Günlerden bir gün Keloğlan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş.
"Belki birkaç balık yakalarım. Anacığım da pişirir yeriz. Aç karnımızı doyururuz"
diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık, güzel mi güzel bir balıkmış bu. Keloğlan balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün, balığın karnı içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın.
"Hem balığı götürürüm anama hem tası"
demiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Keloğlan çok şaşırmış. Birkaç kere denemiş, hep altın akıyormuş tastan.
"Bu sihirli bir tas galiba, hemen anama haber vereyim"
demiş, evlerine koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış. Keloğlan günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş.
"Oğlum, bu işin sonu kötü olabilir"
diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş.
"Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim"
diyormuş. Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve hırsa kapılması İnsanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış. Herkes
"Eski hali bundan daha iyiydi. Gözünü hırs bürüdü Keloğlan'ın"
demeye başlamış. Keloğlan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tasını eline alıp ırmağın kenarına gelmiş.
"Suyu tükenecek değil ya, bir saray da buraya yaptırayım"
demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda biriken altınlar hırsını artırıyormuş. Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş. Keloğlan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta neredeyse boğulacakmış. Binbir güçlükle kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın,
"Üzülme yavrum, haydan gelen huya gider. Zaten sen o tası alnının teri, elinin ekmeği ile kazanmamıştın. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından üstün görme hastalığından kurtulursun."
Keloğlan bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç anmamış. Kurt, keçi, koyun ve at masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, var var idi, yok yok idi. Yeryüzünde bir keçiyle bir koyun vardı. İkisi aç oldukları için kırda dolaşıp yayılmaya çıktılar. Bir kurda rastladılar. Korkup durdular. Kurt,
Koyun kardeş, seni yiyeceğim çünkü karnım çok aç,
dedi. Bunun üzerine koyun,
beni bulmuşsun, ye istersen beni. Ancak senden bir ricam var. Beni şimdi yeme. Önünde biraz oynayıp birazcık pehlivanlık edeyim. Biri ondan sonra ye,
dedi. Kurt da,
ha ha ha ha, peki öyle olsun,
diyerek koyunun isteğini kabul etti. Koyun sağdan sola, soldan sağa zıpladı. Bir taraftan bir tarafa koştu, durdu. Kurt ise hep böyle koyunun çevresinde dolanarak onu seyretti. Koyun da şöyle yaptı, böyle yaptı, sonunda bırakıp kaçtı. Kurt bekledi, bekledi fakat koyun dönüp gelmedi. Kurt aramaya koyuldu ise de koyunu bulamadı. Oradan geçerken bir keçiye rastladı. Koyuna sinirlenmişti ve elinden kaçırmıştı zaten. Huncunu keçiden almaya karar verdi. Keçiye,
"Keçi kardeş, karnım çok aç, seni yiyeceğim,"
dedi. Keçi,
"Sadece beni yersen eline ne geçer? Benim iki yavrum var. Onlar da mağarada. Bırak beni gideyim. Onlara süt emzireyim. Yavrularımı da yanıma alıp getireyim. Hepimizi birden ye. Ta ki beni yedikten sonra yavrum kalmasın. Yahut yavrularımı yedikten sonra ben kalmayayım."
Kurt, "Ha ha ha ha, peki öyle olsun,"
dedi. Keçi gitti, mağaraya girdi. Yavrularını emzirdi. Sonra onları yanına alıp başka bir tarafa doğru kaçtı. Kurt bekledi, bekledi fakat keçi de gelmedi. Kurt kalkıp yola düştü. Keçiyi dağ tepe aramaya koyuldu. Bütün çabalarına rağmen keçiyi de bulamadı. İkisini de elden kaçırdığını anladı. Sonra bir mağaraya geldi, içeri girdi. Mağarada bağlı bir at gördü. Kurt,
"At kardeş, seni yiyeceğim."
"Beni yiyebilmen zordur. Sen ki ufak bir kurtsun. Benim gibi kocaman bir atı nasıl yersin?"
"Yerim ben."
"Peki, istersen beni ye. Yalnız nalımda kurtuluş yazılıdır."
"Nalın nerededir?"
"Ayağımın altındadır."
"Ayağını kaldır da bakayım."
Bunun üzerine at ayağını kaldırdı. Kurt atın nalındaki yazıyı görmek için eğildi. Eğilmesiyle birlikte at kurdun alnına bir tekme indirdi. Kurt yere yığıldı, düştü. Can çekişirken başına gelen işleri sızlanarak söylenmeye başladı.
"Gittim gördüm bir koyun. Pehlivan olacakmış. Bana etti bir oyun. Gittim gördüm bir keçi. Ye gitsin. Ne yapacaksın üç keçiyi? Kandırdı seni. Geldim baktım bir at. Yeme de yanında yat. Yemeye çalışırsan al işte sana nalı."
Masal da burada bitmiş. Bizim at salına salına yoluna gitmiş.